Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfik illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Hatırlayacaksınız, iki haftadır konumuz niyet, amellerde ihlas ve samimiyetti. Bu hafta da bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen hadisimize geçelim. Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbnül Hıttab radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular diyor. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. İçlerinden biri söze başlayarak, Allah'ım, benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar da etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim, şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı. Fakat çıkılacak gibi değildi. Bir diğeri söze şöyle başladı. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp bana geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman dedi ki, Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı. Fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam da şöyle nida etti. Allah'ım, vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet türedi. Bir gün bu adam çıka geldi bana. Ey Allah kulu, ücretimi ver dedi. Ben de ona şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim. Adamcağız, ey Allah kulu, benimle alay mı ediyorsun? Deyince, seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o geride bir tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da çıkıp gittiler. Bu hadisi Buhari Büyü Bahsinde ve Edep Bahsinde, Müslüm'de Zikir Bahsinde rivayet etmişlerdir. Hadis-i şerifte iyi niyetle, ihlas ve samimiyetle yapılan davranışların Allah Teala'yı hoşnut ettiği ifade edilmektedir kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak kendi rızasını elde etmek için yapılan güzel hareketlerden ve azabından korkularak terk edilen kötü işlerden dolayı her zaman memnun olmaktadır. Onun bu hoşnutluğu insanı hem dünyada hem de ahirette birçok sıkıntıdan kurtaracaktır. Ve bu özelliğe sahip bir insan için hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı bahtiyar olacaktır. Okumuş olduğum hadis-i şerifte üç temel konu söz konusu. Bir, ana babaya hizmet. Bu vurgulanıyor birinci bölümde. İkinci bölümde kişinin nefsine hakim olmasının çok güzel bir örneği veriliyor. Ve son olarak da insan hakkına hürmet, insan hakkına saygı, yani insanların haklarını gasp etmeme ve o hakkı gereği gibi yerine teslim etme anlatılıyor. Şimdi hadisin birinci bölümüne baktığımızda bir kişi şöyle anlatıyor yaşadığı olayı. Yaşlı bir anne babası var ve bunlar üzerinde tabiri caizse titriyor bu kişi. Yani onları kırmamak için, üzmemek için, onları razı etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte hayvandan süt temin ettiği bir zamanda onlara süt içirmek için geldiğinde her ikisinin de uyumakta olduğunu görüyor. Ve o süt elinde onların uyanmasını bekliyor seher vaktine kadar. Ve uyandıklarında da sütü onlara içiriyor. Ya Rabbi diyor, eğer ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmış isem bu konuda bize yardım et, bizi içinde bulunduğumuz şu sıkıntıdan kurtar diye nida ediyor. Ve bunda sırf Allah'ın rızası söz konusu olduğu için Allah-u Teala hadisin bize anlattığına göre duasını kabul ediyor ve kaya, yani o mağarayı kapatan kaya yerinden birazcık oynuyor. Yani hareket ediyor. Hadisin ikinci bölümünde ise bir şahıstan bahsediliyor. Yani mağaradaki ikinci şahıs şunu ifade ediyor. Gerçekten sevdiği bir kız var. Bu da amcasının kızı. Yani ona sahip olmak için, onunla evlenmek için, onunla birlikte olmak için hadisin bize vermiş olduğu bilgi şu: çok uğraşıyor, çalışıyor, çabalıyor fakat bir türlü onu elde edemiyor veya başka bir ifadeyle onu razı edemiyor. Ama bir yıl oldu ki diyor, bir kıtlık söz konusu oldu ve amcamın kızı çıkıp benim yanıma geldi. Niçin? O kıtlıkta benden yardım talebinde bulundu. Ben de bir şartla yardım edebileceğimi ifade ettim. Benimle olursan sana yardımda bulunurum. Ve bunun karşılığı olarak da 120 altın verdim diyor. O da kabul etti. Tam onunla olacaktım ki şöyle dedi bana: Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. Yani sen bana bir miktar para verdin. Bunun karşılığında ben seninle olacağım. Ama gönül rızasıyla değil. İsteyerek, arzu ederek değil. Bu ise Allah'ın hoşnut olmadığı bir eylem. Eğer gerçekten Allah'tan korkuyorsan, Allah'a karşı bir samimiyetin söz konusuysa, yani benimle böyle bir ilişkiye girme. Ve adam da diyor ki, bunun üzerine gerçekten ben de bundan vazgeçtim. Vazgeçmekle de yetinmedim. Ya Rabbi, ona vermiş olduğum o 120 altını da geri almadım. Ne için yaptım bunu? Eğer bunu gerçekten senin rızan için yapmışsam, bizi içinde bulunduğumuz şu sıkıntıdan kurtar ya Rabbi diyor. Ve mağarayı kapatan o kaya parçası bir miktar daha mağaranın kapısından uzaklaşıyor. Son olarak da bir iş sahibinden bahsediyor. Tabiri caizse günümüz tabiriyle bir patrondan. Yani yanında bir sürü işçi çalıştıran bir patron. Bu adam gerçekten kendi ifadesine göre güzel bir haslete sahip. Yani bu zamana kadar kimi çalıştırdıysam yanımda diyor, emeğinin karşılığını verdim onlara. Yani onları razı ettim. Yalnız işlerinden bir tanesi benden ücretini almadan çekip gitti. Ben de onun o ücretini değerlendirdim. Yani çalıştım, çabaladım. Parasının üzerine para, malının üzerine mal kattım. Yani bir servet oluşturdum onunla. Bir gün oldu, adam çıka geldi benim yanıma. Dedi ki, ey Allah'ın kulu, benim ücretimi ver. Ben de bunun üzerine şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim. Tabi adam bunun üzerine şöyle bir hayret ifadesi kullanıyor. Benimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Adam gayet ciddi bir şekilde, hayır seninle kesinlikle dalga geçmiyorum, alay da etmiyorum. Bu senin ücretinden türemiş mallardır ve senin hakkındır. Ben bunları sadece işlettim. Ve o kişi kendi ücretinden türeyen, üreyen bütün malları yanına alarak çekip gidiyor. Ve o şahıs da şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, bunu ben gerçekten senin rızan için yapmışsam bizi içinde bulunduğum o sıkıntıdan kurtar diyor. Ve kaya parçası mağaranın kapısından bir miktar daha uzaklaşıyor ve üçü de oradan mağaradan kurtularak çıkıp gidiyorlar. Evet, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadisi bize aktarırken biraz önce de ifade ettiğim bir üç temel noktayı vurguluyor. Ana babaya hizmet. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyade kim hak sahibidir diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, annen diye cevap veriyor. Sonra kim diye soruyor sahabi. Allah Resulü tekrar annen diye cevap veriyor. Sahabe tekrar soruyor. Sonra kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine annen diye cevap veriyor. Adam tekrar soruyor. Sonra kim? Sorusuna bu dördüncü soruşu bu sefer Allah Resulü baban diye cevaplıyor. Bir diğer rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Annene, yine annene, sonra babana, daha sonra da bunları takip eden tedrici yakınlarına. Bu hadisi Buhari edep bahsinde ve Müslim'de bir bahsinde rivayet ediyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da Allah-u Teala anne babaya itaati emrediyor. Anne babaya saygıyı, sevgiyi, hürmeti kesinlikle ve kesinlikle noksan yapmamamız gerektiğini bize anlatıyor. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey insanlar, Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Kur'an-ı Kerim'de gene baktığımızda Lokman suresinin 14. ayet-i kerimesi biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. dönüş ancak banadır diyor. Bir önceki okuduğum ayet-i kerime bu konuyla alakalı değildi. Onu da kısaca ifade edeyim. Şimdi anne baba derken annenin niye öncelikle ifade edilmiş olması aklımıza gelebilir soru olarak. Bu ayet-i kerime, okumuş olduğum ayet-i kerime annenin neden önceliği ifade ettiğini bizim açımızdan ortaya koyuyor. Çünkü diyor Allah-u Teala, anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Yani anne çocuğunu 9 ay 10 gün karnında türlü sıkıntılarla taşımış ve türlü sıkıntıyla onu doğurmuştur. O yüzden annenin babaya nazaran evladı üzerindeki hakkı çok çok daha fazladır. Diğer konu, amca kızını elde etmek isteyip de bundan vazgeçen şahıstan bahsetmiştik ya, gerçekten de insanın nefsinin en çok mağlup olduğu konu kadın konusudur. İnsan hakikaten yaratılış itibariyle bu noktada çok zayıftır. Ve bir kadın noktasında imtihana tutulmak her insanın üzerinden kalkabileceği bir şey değildir. Yusuf Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bir olay var. Vezirin hanımı Yusuf Aleyhisselam'a tabiri caizse aşık oluyor ve onu sahiplenmek istiyor. Ve bu surede kıssa olarak anlatılmaktadır. Şöyle diyor Allah-u Teala bu konuyla ilgili olarak 23. ayet-i kerimede, evinde bulunduğu kadın kendisinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve sana söylüyorum çabuk yanıma gel dedi. O ise Allah'a sığınırım. Doğrusu o, yani senin kocan, benim efendimdir. O bana iyi bakmış, iyi bir mevki vermiştir. Diyor ve kadıncağızı reddediyor. Ayet devam ediyor. Andolsun ki o kadın ona meyletmişti. O da o kadına meyletmişti. Eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı, ondan fenalığı ve fuhşu giderelim diye böyle yaptık. Yani ayet-i kerime şunu vurguluyor. Eğer Allah'ın yardımı olmasaydı Yusuf Aleyhisselam'ın da kadına meyletmesi söz konusu olabilirdi. Bunun için örnek verdim. Çünkü gerçekten biraz önce de bahsetmiştim ya, bu zor bir imtihan. Ve böyle bir imtihanı başarabilmek tabiri caizse her yiğidin harcı değil. Bugün toplumun en çok dejenere olduğu ve bozulduğu ve bir neslin yok olduğu konu işte bu konudur. Yani cinsellik konusudur. Allah-u Teala nefsine hakim olup da böyle bir imtihan karşısında kendini koruyan, muhafaza eden ve sırf kendi rızası için böyle bir davranış sergileyen kişiler için Nâziât suresinin 40 ve 41. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbinin huzurunda suçlu durmaktan korkarak nefsini kötü arzulardan uzaklaştıranlar için şüphesiz varılacak yer cennettir. Evet. Rabbinin huzurunda durmaktan korkarak. Yani Rabbinin huzuruna çıkıp bir gün yaptıklarının hesabını vermenin bilincinde olarak bu korkuyu içinde yaşayarak nefsini kötü arzulardan uzaklaştıranlar için diyor Allah-u Teala. Yani bu bir bilinç meselesidir. Allah korkusu her şeyin önüne geçiyorsa, Allah'ı razı etmek her şeyin önüne geçiyorsa, işte o insan kurtuluşu hak etmiş insan demektir. Son bölümde ise insanın en çok imtihan edildiği diğer bir konu, mal konusu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Şeytanın insanoğluna vermiş olduğu bir vesvese vardır. O da şudur, şeytan insanı cimrilikle korkutur. Sürekli böyle bir vesvese verir. Bu vesvese sonuçta insanı şu noktaya getirir. Malı varsa infak etmekten alıkoyar. Tasadduk etmekten alıkoyar. Fakiri miskini koruyup gözetmekten alıkoyar. Böyle bir hasreti kazandırır insana gerçekten Allah korkusu yoksa bir insanda. İşte böyle bir imtihan karşısında bir insan düşünün ki yanında çalıştırdığı bir insanın ücretiyle ve ücreti değerlendirerek, çalıştırarak bir sürü mal elde edip sonra o ücretini almaya gelen işçisine bütün malını vermesi. Hakikaten de çok zor bir imtihan. Yani bugün insanlar özellikle Allah için, Allah yolunda bir şeyleri sarf etmek söz konusu olduğunda hakikaten zorluk çekiyorlar. Yani bu hepimiz için de geçerli olan bir şey. Ama harama insanların bir şeyleri harcaması, Allah'ın razı olmadığı noktalarda tasadduk etmesi pek insanın nefsine zor gelmiyor. Ama Allah yolunda buyurun harcayın dendiyse insanın bakıyorsunuz ki hakikaten cimri kesildiğini görüyoruz. İşte bu da bir imtihan. Yani şunu da yapabilirdi o kişi. Şöyle de düşünebilirdi. Tamam, ben o kişinin ücretini vermedim. Bana geldiğinde sadece ücretini karşılık olarak verebilirim diye düşünebilirdi. Çünkü olayın bir de şu boyutu var. Her ne kadar o kişinin ücretini çalıştırmışsa sonuçta bir fiil var ortada. Yani bir eylem var ortada. Bu kişi o ücreti çalıştırıyor ve üzerine mal, mülk katıyor. Sonuçta fiili gerçekleştiren patron dediğimiz, iş sahibi dediğimiz kişi. En azından şöyle düşünebilirdi. Tamam, sen benden geldin, ücretinin karşılığını istiyorsun. Fakat bunu çalıştıran, gayret eden, belki gecesini gündüzüne katan benim. Bu kazanmış olduğum malların yarısı senin, yarısı benim diyebilirdi. Ama öyle demiyor. Neden? Gerçek anlamda Allah korkusu onda hakim. Yani ben böyle bir şey yaparsam Allah'ın hudutlarını çiğnemiş olabilir miyim? Haddi aşmış olabilir miyim korkusu ve endişesi var. Ve onun ücretiyle kazanmış olduklarının hepsini o kişiye veriyor. Al, bunlar senindir diyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu olay karşısında diğer şahıs böyle bir şeyi beklemiyor. Tabiri caizse hayal kırıklığı. Benim de alay mı ediyorsun diyor. Yani dalga mı geçiyorsun benimle? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bunu kim yapar? Ama kişi diyor ki hayır, bunlar senin hakkındır, al bunları. O da hepsini alıp götürüyor. Şimdi hadisten ne öğrendik? Buna bakalım. 1. Anne ve babaya herkesten çok itaat ve hürmet etmeli. Onları bütün sevdiklerine tercih etmelidir kişi. Yalnız şöyle bir istisnayı koyun burada. Anne babaya itaatten bahsettik. Tabii bu itaatin ölçüsü de anne baba Allah'a iman etmişse veya anne babanın talep ettiği şey Allah'ın razı olacağı şey noktasındaysa itaat söz konusu. Yoksa bunun dışında anne babaya itaat söz konusu değildir. Ha, nedir söz konusu olan? Anne baba Müslüman olmayabilir, anne baba müşrik olabilir. Ama bir evlat olarak kişi anne babasına saygıda, hürmette, korumada, gözetlemede bir evlat olarak yapması gerekeni yapmak zorundadır. Ama anne baba eğer evladından Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi talep ediyorsa, o zaman itaat söz konusu değildir. Ankebut suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz insana ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer ana baba seni bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarsa, o zaman onlara itaat etme. Evet, ne diyor Allah-u Teala? Eğer annen baban seni bana karşı körü körüne ortak koşman için zorlarsa, o zaman itaat etmeyeceksin. Genel bir kaide vardır. Belki çoğumuz bunu biliyoruz. Allah'a isyan noktasında hiçbir kula itaat söz konusu değildir. İkinci olarak hadisten alacağımız, nefsin arzu ettiği şeyleri yapabilecek imkana sahip olduğu halde sırf Allah'tan korkarak ve onun rızasını kazanmak isteyerek bunları terk etmek, Allah'ın rızasını elde etmenin en temel yoludur. Ve bunun neticesinde de o insan çok faziletler kazanmış olur. Üçüncü olarak, insanlarla yapılan işlerde dürüst, anlayışlı ve fedakar davranmak, emanete riayet etmek, Allah Teala'yı memnun eden güzel hareketlerden, davranışlardan ve hasletlerden birisidir. Dördüncü olarak, Allah Teala yapılan hiçbir iyiliği zayi etmez. Zamanı gelince onu muhakkak değerlendirecektir. Son olarak, insan ihlas ve iyi niyetinin karşılığını hem dünyada hem de ahirette görecektir.
Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.